Ayrım 9, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 111. 14. Bölüm, Orpheus ve Eurydike'nin Hikayesi. Ölümsüz tanrıların öyküleri Yunanistan'da her ocak başında anlatılır, halk şarkılarına konu olurdu. Bu kahramanlık hikayeleri arasında hiçbiri Apollo'nun Poseidon için meşhur Truva sırlarını inşa etmesinin öyküsünden daha popüler değildi. Pek çok müzisyen sırf kendilerine getireceği şöhret uğruna böyle bir hizmette bulunmaktan memnuniyet duyardı. Fakat Apollon'u taklit etme girişiminin başarısızlık ve alay konusu olmakla sonuçlanmasından korkarlardı. Bu nedenle hiçbir ölümlü müziği de taş ve kayalara söz geçirebileceğini iddia edemezdi. Fakat müziğinin Apollon'a denk olduğunu kanıtlamak için can atan bir müzisyen vardı. Tebai veya Tebes kralı Amfion, bir ölümsüzle aşık atmanın bilgece bir hareket olmayacağını bildiği için maharetini herkesin önünde değil de gece vakti herkes uykudayken sınamaya karar verdi. Teb kenti etrafında Apollon'un Truva etrafında ördüğü duvar gibi yüksekçe bir sur inşa etmeyi arzu ediyordu. Güneş batıp karanlık yeryüzünü kapladığında Amfion şehir kapılarının hemen dışarısına geldi ve lirini çalmaya başladı. Taşlar derhal yerden yükselerek ritim eşliğinde kısa sürede yükselen sağlam duvardaki yerlerini aldı. Bu sur insan elinin inşa edebileceğinden daha sağlam bir savunma aracıydı. Şöhretli müzisyenlerden biri de yeteneği de hem övgü hem de servetler kazanan Arion'du. Ne zaman para ödülü takdim edilen bir yarışma düzenlense Arion yarışmacılar arasındaki yerini alırdı. Müziği gerçekten de pek çoğundan daha güzel olduğu için ödülü kolayca kazanırdı. Bir defasında Sicilya'daki büyük ödül uğruna pek çok müzisyenin katıldığı bir şenlikten dönüyordu. Yarışmayı kazandığı için yabancı sahillerden yüklendiği altınlarla ayrılıyordu. Talihsizlik o ki servetini haber alan ve yanında ne var ne yok hepsini elinden almayı planlayan korsanlara ait bir gemiye bindi. Hedeflerine ulaşmanın en kestirme yolu Arion'u öldürmek olduğundan korsanlar denize attıklarında çırpınamasın diye onu halatlarla bağlamaya başladılar. Arion sükunetini bozmadan kaderini kabullendi. Fakat acımasız mürettebattan ölmeden evvel son bir kez daha lir çalmasına müsaade etmelerini istedi. Korsanlar bu isteği geri çevirmedi. Muhteşem ezgiler denizi ve gökleri sarınca müziğin büyüsüne kapılan bir grup Yunus gemiye doğru yanaşarak yakınlarında yüzmeye başladı. Müziğinin efsunlu olduğunu düşünen korsanlar bağlamakla zaman kaybetmeden müzisyenleriyle beraber bir an önce denize atmak için yerlerinden fırladılar. Fakat Arion umdukları gibi boğulmadı. Çünkü dost canlısı bir Yunus onu sırtına aldı ve güvenle karaya ulaştırdı. Zaman akmaya devam etti ve Arion öldü. Tanrılar onu Liri ve yardımsever Yunus'la beraber takım yıldızlar halinde gökyüzüne yerleştirdi. Müzisyenler içinde en şöhretlisi, Olimpos'un aydınlık salonlarının ezgileriyle yankılandığı müzisyeni saymazsak, Müz Kalliope ile Apollo'nun oğlu Orpheus idi. Henüz küçük yaştayken babası eline bir lir tutuşturdu ve ona nasıl çalacağını öğretti. Fakat Orpheus'un bir öğretmene ihtiyacı yoktu. Liri eline alır almaz bütün hayvanlar ininden çıkar yanına koşardı. Yamaçlardaki ağaçlar dinlemek için beri gelir, etrafında toprağın altındaki uykularından usanan demet demet çiçekler açardı. Orpheus altın saçlı Eurydike ile evlenmek istediği sırada genç kıza talip olan başkaları da vardı. Dünyanın dört bir yanından topladıkları cömert hediyeleri sunsalar da genç kızın gönlünü kazanamamışlardı. Eurydike tüm bunlardan yüz çevirerek kendine müziğinden başka sunacak bir şeyi olmayan Orpheus'u eş olarak kabul etti. Düğün güne yine her zamanki mutluluk ve neşe hakimdi. Fakat yeni evli çiftin mutluluğuna gölge düşürecek bir olay yaşandı. Evlilik tanrısı Hymen elindeki meşalesi ile düğün kutlamalarını kutsamaya geldi. Fakat ışıl ışıl ve duman vermeden yanması gereken ateşten gelecekteki bir felaketi haber verircesine dumanlar yükselmeye başladı. Bu uğursuz alamet çok geçmeden yerini buldu. Bir gün Eurydike çayırda yürüyorken güzelliğine hayran kalan ve tutkulu sözlerini zorla kendisine dinletmek isteyen Aristeus adında bir delikanlıya rastladı. Bu rahatsız durumdan kurtulmak için Öridike koşmaya başladı. Koşarken de bir anda zehirli bir yılanın üzerine bastı. Yılan çabucak döndü ve Öridike'yi soktu. Tam evine yaklaşmıştı ki zehir etkisini gösterdi ve Orfeus başına gelen bu üzücü olayı Öridike'nin son nefesini vermekteki dudaklarından öğrendi. Hermes Öridike'nin ruhunu götürür götürmez eşini yitiren koca soluğu Olimpos'un aydınlık salonlarında aldı ve Zeus'un tahtı önüne kapanarak tanrıların ve insanların kralına kendisine karısını geri vermesi için yalvardı. Tanrıların yüreği genç yaşta ölenlere hiç mi hiç dayanamazdı. Bu yüzden Zeus Orfeus'a yeraltı krallığına giderek çok arzuladığı bu isteğini Hades'e iletmesi için izin verdi. Ölüler diyarına yapılan yolculuk zorlu ve tehlikelerle doluydu. Oraya giden yol ise daha önce hiçbir ölümlünün adım atmadığı bir yoldu. Fakat Orfeus'un Öridike'ye duyduğu aşk ona yolun tüm tehlikelerini unutturdu. İsmini anar anmaz karanlığın yüreğine saldığı korkular yok oldu. Elinde liri yeraltı krallığının kapılarına geldiğinde acımasız üç başlı köpek Kerberus geçmesine müsaade etmedi. Orfeus müphem karanlıkta durdu ve lir çalmaya başladı. O çaldıkça köpeğin hırlaması kesildi ve gürültülü nefesi dinginleşti. Böylece Orfeus yoluna sorunsuz devam edebildi. Halen lirini hafifçe çalıyor, müziği suçlu ruhların durmadan işlerinin başında olduğu yeraltı krallığının kasvetli iç kesimlerine kadar ulaşıyordu. Tantalos müziği işitti ve yasak sudan içmek için uğraşmayı bıraktı. İksiyon durmadan dönen tekerleğin başında bir anlığına dinlendi. Sisyphus ise ebediyen yuvarlanması gereken kaya yorgun ellerinden kayıp giderken durdu ve müziğe kulak verdi. Danaos'un kızları kupalarını sonsuza dek içine su boşalttıkları süzgecin yanına bıraktı ve Orfeus'un ağıt yakan liri kaybettiği aşkının öyküsünü anlatırken kendilerinin olmayan bir acı uğruna gözyaşı döktüler. Müzik gerçekten de öyle içliydi ki sonsuza dek etrafta uçuşan gölgeler müzisyenin acısına ortak oldu ve ağladılar. Hatta Erinyelerin bile yanaklarından yaşlar süzüldü. Orfeus Hades'in huzuruna geldiğinde inatçı kral onu öfkeyle reddetti. Derdini anlatmaya çalışan Orfeus'u huzurundan kovdu. Ardından Apollo'nun oğlu lirini çalmaya başladı. Müzik eşliğinde yaşadığı acı olayı anlatarak sayısız ruhun hükümdarından arzuladığı bu bir tanecik ruhu kendisine bağışlamasını istirham etti. Orfeus öyle dokunaklı çaldı ki taş kalpli Hades'in yüreği sızladı ve bir koşulla Öridike'yi ona bağışlamaya rıza gösterdi. Ölüler diyarından ayrılırlarken Orfeus bir kez olsun başını çevirip Öridike'ye bakmayacaktı. Orfeus bu tuhaf şartı memnuniyetle kabul etti. Böylece Öridike ölümün sessiz salonlarındaki milyonlarca gölge arasından çağrıldı. Hades ona özgürlüğü için şart koştuğu koşuldan bahsetti ve kocasını takip etmesini buyurdu. Yeryüzüne dönmek için yaptıkları yorucu yolculuk esnasında Orfeus hüznün yüzünü terk edip etmediğini görmek için göz ucuyla Öridike'ye kaçamak bir bakış atmak için can atsa da verdiği sözü bir an bile unutmadı. Solgun gün ışığının zifiri karanlığa değdiği ilk noktaya yaklaştıklarında Orfeus karısının ona seslendiğini düşündü ve halen peşinden geliyor mu diye çabucak arkasına baktı. O anda hemen arkasında olan gölge gözden kaybolmaya başladı ve çok uzaklardan acılı bir ses ona buruk bir veda etti. Yeniden üç başlı Kerberus'u etkilese de, asık suratlı kayıkçı Haron'u nehri geçmek için ikna etse de, karısını Hades'ten kurtarması için kendisine ikinci bir şans verilmeyeceğini biliyordu. Bu nedenle ümitsizce yeryüzüne döndü ve insanlardan uzakta ormanın derinliklerindeki bir mağarada yaşadı. Önceleri yalnızlığını sadece liri paylaşıyordu. Fakat sonradan ormandaki canlılar onun yanına geldi. Fazlaca bilge ve acı dolu bir eda ile oturup onu dinledi. Geceleri gözüne uyku girmediği, Öridike'nin kendine seslendiğini sandığı vakitlerde bile yalnız değildi. Yarasa, baykuş ve karanlığın müdavimleri etrafını sarardı. Geceleri buz kesen otlaklardan kendisine doğru yaklaşan ateş böceklerini görürdü. Bir gün bir grup mayınat onu mağaranın önünde oturmuş, yitirdiği aşkını ezgilere döken ağıt dolu müziğini çalarken buldu. Ve ondan dansla eşlik edebilecekleri neşeli bir şeyler çalmasını istedi. Fakat acısında kaybolmuş Orfeus neşeli ezgiler çalacak durumda değildi. Bu yüzden bu isteği geri çevirdi. Mayınatlar şenlikte içtikleri içkinin etkisindeydiler ve reddedilmek içlerinde öyle bir öfke uyandırdı ki zavallı müzisyenin üzerine atılarak onu paramparça ettiler. Ardından parçalanmış vücudunu nehre attılar. Orfeus'un başı akıntıyla sürüklenirken dudakları tekrar tekrar Öridike'nin adını haykırdı. Ta ki tüm tepeler bu isimle yankılanana ve kayalar, ağaçlar ve nehirler bu acılı feryada eşlik edene kadar. Daha sonra müzler uygun bir şekilde defnetmek için Orfeus'un parçalarını topladılar. Derler ki bülbül Orfeus'un mezarının olduğu noktada her yerdekinden daha canlı ötermiş. Beşinci bölüm Ares ve Hephaistos A. Zeus'un Hera'dan olma üç çocuğunun isimleri Hebe, Ares ve Hephaistos'tu. Gençlik tanrıçası olan Hebe, Olimpos'taki ziyafetlerde sakinlik eder ve kadehlere altın testilerden köpüklü kırmızı nektar boşaltırdı. Taşan kadehler defalarca boşalır, defalarca doldurulurdu. Çünkü tanrılar hastalıkları ve yaşlılığı kovan, canlarına can katan nektarı kana kana içmekten büyük haz duyarlardı. Dünyanın mahsullerinden üretilen şaraplar asla bu soylu ziyafetleri süsleyemedi. Ölümlülerin ağzını sulandıran kat kat yemekler de olmazdı bu soylu ziyafet masasında. Çünkü tanrıların tek yiyeceği kendilerine sonsuz gençlik ve güzellik veren kutsal ambrozyaydı. Güzel saçlı Hebe, Olimpos'taki ziyafetlerde o kadar uzun zamandır hizmet ediyordu ki, bir gün bu görevinden alınacağı hiçbir tanrının aklının ucundan bile geçmezdi. Fakat bir defasında ağzına kadar doldurduğu kadehi Zeus'a uzatıyorken tökezledi ve düştü. Tanrıların ve insanların hükümdarı öyle bir sinirlendi ki Hebe'nin bir daha asla sakinlik yapmayacağına and içti. Tanrılardan hiçbiri bu mütevazi görevi üstlenmek istemeyince Zeus gözden düşen zavallı Hebe'nin yerini alacak bir ölümlü bulmak için dünyaya inmek zorunda kaldı. Bu yolculuğu olabildiğince kısa sürede gerçekleştirmek için bir kartala dönüştü ve güzelliğiyle kendisini tanrılara Hebe'den daha iyi bir hizmetkar olacağına ikna eden bir delikanlıyı gözüne kestirinceye kadar günlerce gökyüzünde süzüldü. İda Dağı'nın güneşli yamaçlarında oyunlar oynayan bir grup delikanlı gördü. Zeus'un derhal Olimpos'a götürmeye karar verdiği bir tanesi vardı. Bu delikanlı Truva Prensi Ganimede'ydi. Basit bir ölümlü değil de bir kralın oğlu olması, Zeus'u şaşkına dönen gencin üzerine doğru alçalarak kanatları üzerinde gökyüzüne taşımaktan alıkoymadı. Ganimede, Olimpos'ta mutlu muydu bilinmez. Fakat sonsuza dek Zeus'un yanında kaldığı ve Truva'yı bir daha göremediği, kral olan babasının ise oğlunun garip bir şekilde ortadan kaybolmasının nedenini hiçbir zaman öğrenemediği rivayet edilir. B. Ares savaş tanrısıydı. Olimpos'taki tanrılar arasında en az sevileni olmasına karşın, yeryüzünde her halkın en çok korktuğu tanrıydı. Barıştan her zaman nefret etmesi, insanlar arasına sırf kavgadan ve kan dökülmesinden aldığı zevk uğruna nifak sokması nedeniyle şair Homeros ondan insan katleden, eli kanlı, surlarla çevrili şehirleri yok eden olarak bahseder. Tapınakları hiçbir zaman çiçeklerle bezenmedi. Sunaklarının etrafında toplananlar arasında ise çocuklara sık rastlanmazdı. İnsanlar heyecansız kan dökülmesinden haz etmeyen Tanrı'ya buzağı yerine vahşi boğalar kurban etti. Kimi zaman savaş tanrıçası Bellona, Ares'e onun güvenliğinden emin olmak için arabasında eşlik ederdi. İnsanları kan dökmeye kışkırtmaktan Ares kadar zevk duyduğundan savaş meydanında bir arada görünmeleri en cesur yüreğe dahi korku salardı. İntikam için edilenler bir yana, dualarda bu iki tanrıya nadiren yer verilirdi. Ares ve Bellona'ya bir arada tapılan tapınaklara hücum eden milletler için barış umudu pek zayıftı. Bu tapınaklarda tutkuların en ateşlilerinin tohumu atılırdı ve insan kanıyla kirletilen tek sunaklar bu tapınakların sunaklarıydı. Savaş konusunda çok tutkulu olsa da tüm ölümsüzler gibi Ares de aşka tutkundu. Yalnızca altın saçlı Afrodit'in tercihi değil, aynı zamanda Hestia bakirelerinden Rhea Silvia'nın da sadık sevgilisiydi. Kendini tanrıça Hestia'ya adayan bu genç kız tapınaktaki görevini tamama erdirene dek hiçbir aşk sözcüğüne kulak vermedi. Kutsal yeminleri bozmanın cezası diri diri gömülmekti. Fakat Ares ısrarcıydı ve nihayet Hestia bakiresi teslim oldu. Evliliğini gizli tuttu ve ikiz oğulları Romulus ile Remus'un doğumuna dek tapınakta yaşamaya devam etti. Ailesi kızlarının Hestia'nın sunağında yanan ateş huzurunda verdiği kutsal sözü bozduğunu öğrenince bu suçun gerektirdiği cezayı çekmesini talep etti. Böylece gecenin bir vakti genç kızı alıp tapınaktaki bir yeraltı mahzenine götürdüler ve böylesi trajik durumlar için hazırlanmış bir duvara hapsettiler. Çocukları gayrimeşru bellendiğinden vahşi hayvanlara yem olmaları için ormana terk edildiler. Fakat Romulus ile Remus ölmediler. Bir dişi kurt onları inine götürerek kendi yavruları ile bir arada yetiştirdi. Daha sonra onları iyi kalpli bir çoban buldu ve yetişkinliklerine dek onlara baktı. Romulus ile Remus yetişkin yaşa gelince çobanın yanından ayrılıp macera peşinde dünyaya açıldılar. Bu maceraları Romulus'un kardeşi Remus'u öldürerek bizzat Roma'nın kurucusu olmasıyla son buldu. Bu yeni şehir her şeyiyle kurulduktan sonra Ares şehrin koruyucu baş tanrısı seçildi. Ordu bir sefere çıkmadan evvel komutanları kutsal kalkan Akile'nin asılı durduğu tapınağa girer, korkuyla ona dokunur ve yüce Ares bizimle ol diye dua ederdi. Şehrin emniyeti bu kalkana bağlı olduğu için Anchi ile itinayla muhafaza edilirdi. Bu kalkan savaş tanrısının Roma halkına kendi korumasında olduklarını göstermek için gönderdiği özel bir hediyeydi. Bir defasında Roma'da bir salgın kol geziyordu. Ölenlerin sayısı binleri bulmuştu. Halk Ares'in tapınağına sığınarak kendilerini koruması için ona yalvardı. Dua ettikleri sırada ortalarına gökten bir kalkan düştü ve bir ses bu kalkan yani kutsal Anchi ile onların yanında olduğu sürece Roma'nın güven içerisinde olacağını söyledi. Aynı gün salgın kesildi ve o günden sonra kalkan kıskançlık uyandıran bir itinayla korundu. Güvendiğini tehlikeye atmamak için tıpkı Anchi ile gibi görünen 11 kalkan daha yapıldı. Hangisinin esas Anchi ile olduğunu yalnızca tapınaktaki Salii rahipleri biliyordu. Bu kalkanlar adını Roma mitolojisindeki ismi Mars olan Ares'ten alan Mart ayında düzenlenen şenliklerde sokaklarda gezdirilirdi. Kalkanları tepelerinde taşıyan rahipler savaş şarkıları söyler, savaş dansı figürleri sergilerlerdi. Kalkanlar bazen askerlerin ve şehrin delikanlılarının talim yaptığı geniş meydanlarda sergilenirdi. Bu yer savaş tanrısına adanmıştı ve Campus Martius ya da Ares'in meydanı adını taşırdı. Tanrılarla devler arasındaki savaşta savaş konusundaki maharetini kanıtlamaya hevesli olan Ares, Otus ve Ephialtes ile kıyasıya bir dövüşe tutuştu. Bu iki dev yalnızca 9 yaşındaydı. Fakat her ay 22 santimetre boy attıkları için daha bu yaşta oldukça iri cüsselere sahiplerdi. Genç devler savaş tanrısını ele geçirdikleri için kendileri ile gurur duydular ve zafer neşesi içerisinde onu savaş meydanından taşıdılar. Ares'i demir zincirlerle bağlayarak tanrılar serbest bırakmasın diye başında itinayla nöbet tuttular. Gece devlerin uykuya daldığını düşünüp her kaçmayı deneyişinde zincirlerin gürültüsü muhafızları uyandırdı ve kurtulma ümidi suya düştü. Hırsızlar tanrısı Hermes zincirleri çözüp özgürlüğünü kavuşturana dek Ares 15 ay boyunca bu onur kırıcı esarete mahkum oldu. Kadmus, Zeus'un beyaz bir boğa kılığında uzak bir diyara götürdüğü kız kardeşi Europa'yı kaçırmak için yollara düştüğünde kendisine en sonunda bu umutsuz arayışına son vermesi, daha sonraları Boeotia adı verilen topraklara yerleşmesi ve burada bir kent kurması buyuruldu. Uzun yürüyüşün ardından dinlenmek Kadmus'u memnun etti ve adamlarından bir kısmını bir pınar bulmakla görevlendirdi. Gönderdikleri geri dönmeyince onları bulmak için başkalarını gönderdi. Bu gönderdikleri de dönmeyince bu gecikmeye neyin neden olduğunu görmek için bizzat kendisi gitti. Kılıcını ve mızrağını kuşandı. Çünkü adamlarının başına bir felaket geldiğini sezmişti. Adamlarından bir ize rastlayana dek uzunca bir süre yürüdü ve sonunda ormanın kıyısında pınarı bulmak için ilk gönderdiği adamlarından birinin cansız bedenine rastladı. Ormanın derinliklerine ilerledikçe başka adamlarıyla da karşılaştı. Hepsi ölmüştü. Çok geçmeden girişinde berrak suların aktığı bir pınar bulunan genişçe bir mağaraya vardı. Buranın Ares için kutsal bir bahçe olduğundan ve pınarın daha önce bir ölümlü eliyle kirletilmediğinden habersiz Kadmus sudan içmek için eğildi. Ansızın mağaranın zifiri karanlığından başında sorgucu olan parlak pullu ve üç sıralı dişleri arasında titreşen üç dilli dev bir ejderha fırladı. Bu canavar vücudunu dev bir sarmal şekline getirerek sivri dişleriyle Kadmus'a doğru sıçradı. Fakat genç prens kendine saldıran yaratığa hayati noktasına denk gelen güçlü bir darbe indirdi. Yaratığın cansız bedeni mağaranın zemininde yuvarlandı. Ardından Kadmus ejderhanın dişlerini söküp gelecekteki kenti Tebai'yi kurmayı arzuladığı noktada toprağa gömmesini söyleyen bir ses işitti. Dişleri gömüp üzerini örtmesinin hemen arkasından topraktan parlak zırhlı devler yetişti ve tam mızraklarını Kadmus'a çevireceklerdi ki aynı ses bir kez daha duyuldu. Bu kez ona zırhlı adamlar arasına bir taş atmasını buyuruyordu. Atılan bu taş devlerin kendi aralarında korkunç bir kavgaya tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede silahlarını kenara bırakarak Kadmus'a hizmetlerini sunan beşi hariç hepsi öldü. Ares Pınarı'nın kirletilmesi ve kutsal muhafızlarının öldürülmesinin cezası olarak Kadmus'u kendisine 8 sene hizmet etmeye zorladı. Bu sürenin sonunda prens inşa edilen yeni kent Tebai'nin kralı oldu. Ares Kadmus'u tamamen affetti. Öyle ki ona olan kızgınlığı, kızı Harmonia'yı onunla evlendirecek ölçüde geçmişti. Yeni kralın hükümdarlığı önceleri bolluk ve bereketle geçti. Kadmus'un alfabeyi icat ederek halkına büyük bir hizmette bulunduğu düşünülüyordu. Daha sonra tanrılara adaklar adamayı borçlayınca onların gazabını üzerine çekti. Hem kendisi hem de eşi Harmonia yılana dönüştürüldü. Atina kentinin hemen tepesinde Areopagus, Yunanca'da Ares Tepesi anlamına gelir, adında bir tepe yer alırdı. Bu tepe adını burada geçen meşhur bir duruşmadan almıştır. Poseidon'un oğlu Ares'in kızını kaçırmıştı. Bunu haber alan savaş tanrısı cüretkâr gencin peşine düştü ve onu öldürdü. Bunun üzerine Poseidon, Ares'in kanlı eylemi nedeniyle cezalandırılmasını talep etti. Vaziyeti karara bağlamak için ikisi de Atina üzerindeki tepede düzenlenen bir duruşmaya çağrıldı. Adetlere göre yargıçlar davalıların dış görünüşünden etkilenmesin diye önemli mevzular daima gece görüşüldüğünden mahkeme karanlıkta toplandı. Ares kızının kaçırılma olayını ve ardından intikamını nasıl aldığını anlattı. Poseidon'un verilen hükmün adil olmadığını iddia etmesine rağmen yargıçlar Ares'in lehinde karar verdiler. Böylece Ares suçsuz bulundu. O günün ardından tepe onun ismiyle anıldı ve yüce mahkemenin yargıçlarına daima Areopagitae diye hitap edildi. Dokuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 122.